Ayrım 8.
Gökova bile ova olmasına ovadır ama o görkemli kıran dağlarıyla çevrilidir gene de. Mavi yolculuklar inanılmaz güzelliklerle doludur. Öteki yolcular bu sularda gezerken İngiliz amiralliğinin hala kullanılan eski haritalarını inceler, gideceğimiz yerin gerçek adının şu mu ya da bu mu olduğunu tartışırlar. Çünkü bu adların bazıları her kaptana göre değişir. Ve o yerin tarihsel ve arkeolojik özelliklerini öğrenmek isterler. Bunlara merak duyanların, Azra Erhat'ın güvenilir bir bilgi kaynağı olan Mavi Yolculuk adlı kitabına başvurmaları çok yerinde olur. Bense ne ayıp ki coğrafyaya, tarihe, arkeolojiye boş verirdim. Kendimden geçmiş bir halde ancak güzellikleri görürdüm. Karya kıyılarında mı yoksa Likya kıyılarında mı bulunduğumuzu merak etmezdim. Ege Denizi'nden Akdeniz'e geçtiğimizi, haritalardan değil suyun renginin değişmesinden, çok koyu, neredeyse lacivert diyebileceğimiz bir maviye dönüşmesinden anlardım. Bu koyu mavi öyle saydamdı ki, tuzlu suları lıkır lıkır içmek gelirdi içimden. Kendimi zor tutardım. Ara sıra da tutamayıp bir iki yudum içerdim. Bir koya girdiğimizde o koyun tarihteki yerinden fazla, kıyıdaki kayaların arasından fışkırırcasına çıkan, neredeyse yatay olarak denize uzanan çam ağaçları ilgilendirirdi beni. Demir attıktan sonra bir gemicimiz teknenin sandalına atlar, beraberinde götürdüğü çımayı o ağaçlardan birinin gövdesine düğümlerdi. Hem denize hem ormana bağlı kalırdık böylece. Ağaçsız bir kıyıya demir atınca da geceliğin kumsala çıkar bir ateş yakar balıklar yerdik. Sabahattin'le çıktığımız mavi yolculuklarda canımızın istediği kadar balık yerdik eskiden. Çünkü o sıralarda hem bol bol balık vardı denizlerimizde, hem de bunları avlamak için tam teşkilatlı sandalıyla bir balıkçı götürürdük beraberimizde. Sabaha doğru ağların çekilmesini görmek Sabahattin'in başlıca keyiflerinden biriydi. Ara sıra beni de yanına alırdı. Ağlardan kocaman ahtapotların çıktığı da olurdu. Onlardan korktuğumu anlayan hocam, "Bak ne güzel ahtapotlar" diyerek onlara bakmaya zorlardı beni. İstanbul'da adını bile duymadığım nice balıklar tanıdım böylece. Melanuria, Lahos, Pichuta, Orphos, sözde afrodizyak etkileri olan ve Kleopatra tarafından Antonius'a yedirildiği rivayet edilen Skaros ve benzeri. Dalgaların üstünde uçan balıklar bile görürdük o günlerde. Ama daha sonraları denize açılınca çoğu zaman ancak orkinos tutabildik. Kaptanı olduğu şef teknesinde çıkan yangında genç yaşta yitirdiğimiz dostum Yarkın bunlara albakore derdi her nedense. Oltaya takılan bu kocaman orkinosları ancak Yarkın tekneye çekebilirdi. Çınlayan bir sesle albakore diye attığı zafer çığlığını hala duyar gibi olurum. Albakore güvertedeki bir kasanın içine yarı canlı atılır, kaçmasın diye de kapağın üstüne ben oturtulurdum. Akşamları güvertede mangal yakılırdı. Izgara edilen albakore filatoları rakıyla birlikte yenilirdi. Kaptan Yarkın'la ancak turist sezonu bittikten sonra Kasım'da denize çıktığımız için o mangal bizi ısıtırdı. En güzel deniz gezilerimden biri, çok usta bir kaptan olan Engin Cezzar'ın Kuma adlı küçük tirhandilinde Behice Boran ve birkaç arkadaşla geçirdiğimiz 3-4 gündü. Benim gibi deniz delisi olan Behice sevinç içindeydi. Çünkü Ankara'nın siyasal yaşamının çirkefli bataklıklarından uzaklaşmış, Gökova'nın tertemiz sularına dalmıştı. Ekim sonlarında çıkmıştık bu geziye. Arkadaşım Ahmet Kocadon da aynı mevsimde bizi Gökova'ya götürürdü. Kış başlangıcında ara sıra ince ince yağmurlar yağarken, her yer ıssız ve biraz hüzünlüyken, koylarda bizimkinden başka hiçbir tekne yokken denize açılmaktan ayrıca hoşlanırım. Bir defasında biz kalenin önündeki rıhtımdan tam demir almak üzereyken, iki genç kızın şefe hayran hayran baktıklarını gördük. "Şu zavallıları da alalım" dedik. Gelin işaretimiz üzerine kızlar hiç duraksamadan hop diye tekneye atladılar. Yeni Zelandalıymışlar. Bir büroda sekreter olarak çalışıyorlarmış. Şef Bodrum'a geri dönünce hayatımızın en güzel 4 gününü geçirdik dediler bizden ayrılırken. O kızlar haklıydı. Eski ve yeni tekne gezilerinde gördüğümüz yerler birbirinden güzeldi. Kiminin Şehiroğlu Adası, kiminin Şehir Adası, kiminin Sedir Adası dediği yerin antik tiyatrosunun sahnesinde birlikte dans edercesine birbirine dolanmış üç zeytin ağacına üç güzeller adını vermiştik. Ama bu adanın asıl büyüleyici yanı kumsalıydı. Dibindeki kum sayesinde denizin rengi inanılmaz bir yeşildi. Kumsalına gelince yeryüzünün hiçbir yerinde oradaki kumun eşi benzeri yoktur bildiğim kadarıyla. Öteki kumlar gibi altın renginde değil gümüş rengindedir. Büyüteçle bakınca kusursuz yuvarlaklar ve ovaller görürsünüz. Normal kum gibi parmaklarınız arasında ezilmeyen bu kum taneleri, nerede ve ne zaman yaşadığını bilmediğimiz gizemli bir böceğin kabuklarından oluşmuş, yani bir çeşit fosilmiş bir söylentiye göre. Gerçeklere pek uymayan ama çok şiirsel başka bir söylentiye göre de, Antonius, Kleopatra'nın hoşuna gitsin diye o eşsiz kumu 3 galyona yükleyip çok uzaklardan getirip Sedir Adası'nın kıyısına dökmüş. Bu yüzden halk arasında Kleopatra'nın plajı denir bu kumsala. O kumun romatizmaya ve her çeşit bedensel acıya şifa verdiğine inananlar da var. Benimse ruhuma şifa verdiği kesin. Çünkü yıllar önce oralardan getirdiğim kumu bir kaseye koydum. Üstünü minik deniz kabuklarıyla süsledim. Bir büyüteçle o kuma baktıkça doğanın bu mucizesi karşısında içim açılıyor. Oraya giden herkes bu kumdan biraz aşırıyor anlaşılan. Çünkü son gidişimde kumun alınmasını yasaklayan bir tabela koymuşlar oraya. Üstelik Sedir Adası bir açık hava müzesi olmuş, oraya bilet kesilerek giriliyor artık. Şadi Çalık 1960'lı yıllarda mavi yolculardan bir iz bırakmak için Kleopatra plajının bir köşesine bir anıt dikmişti. Bir kayayı ıslak betonla kaplamıştı ve hepimiz avucumuzun ve parmaklarımızın izini bırakmıştık orada. Ama dalgalar ellerimizin izini sildi zamanla. Mavi yolcular bir sanat eseri daha bırakmışlardı başka bir yere. Bedri Rahmi, kiminin Taşkaya dediği Osman Ağa'daki Akpınar Çeşmesi'nin yanında bir kayaya, koskocaman bir göze benzeyen, kırmızı ve siyah bir balık resmi yapmıştı. Bu balık resmi zamanla öyle ünlü oldu ki oraya Bedri Rahmi koyu demeye başladılar. Bir de seni düşündükçe bin çakıl taşı ışır içimde dizesi kazıldı kayaya. Sedir Adası'nın kumu gibi ölü denizde doğanın yarattığı bir mucizedir. Canlı hem de müthiş canlı olduğu için oraya ölü deniz değil, gizli deniz demek çok daha yerinde olur bana kalırsa. Çünkü o deniz gerçekten de gizlidir. Kıyı şeridine bakınca o kayaların arkasında bir iç denizin bulunduğunu hiç anlayamazsınız. Ancak herkesin bilmediği belirli bir köşeyi dönünce, çam ağaçlı dik yamaçların çevrelediği, büyükçe bir göl boyunda o durgun ve ılık sular ansızın karşınıza çıkıverir. Bu gizli denizin keşfiyle ilgili çok acıklı bir söylence var. Bir baba ile oğlu küçük sandallarında fırtınaya tutulmuşlar. Oğul o sarp kayalara biraz daha yaklaşırlarsa güvenilir bir koya sığınabileceklerini söyleyip oraya yönelmek istemiş. Baba buna inanmamış. Sandalın kayalara çarpıp batacağı korkusuyla çocuğu durdurmak için başına kürekle vurunca oğlu suya düşüp boğulmuş. Baba ancak iş işten geçtikten sonra çocuğun doğru söylediğini anlamış. Bu dünyalar güzeli gizli denizin de kirletileceğinden ödüm kopuyor. Çünkü eskiden ancak denizden gidilebilirdi oraya ve bitişiğindeki büyük altın kumsala. Oysa şimdi Fethiye'den kalkan minibüsler yığınla yerli ve yabancı turist taşımakta oralara. Saatlerce yüzebileceğiniz durgun ılık suların çevresindeki yamaçlara da site denilen o baş belası beton kutular dikilmiş. Motorlu teknelerin gizli denize girip demir atmaları yasaklanmış iyi ki. Ancak motorsuz küçük botlar ve sandallar girebiliyor bu güzel sulara. Doğanın başka bir mucizesi de Kekova'dır. Kekova uzunluğuna bir adadır. Karşısında da biri kale, biri üç ağız denilen iki yerleşim yeri vardır. Bu dünyalar güzeli yer bir nekropol, yani büyük bir mezarlıktır aslında. Her bir yanı lahitlerle doludur. Hatta kıyısının sığ sularında bile bir lahit vardır. Görkemli olduğu kadar gizemli olan bu büyüleyici yerin geçmişi konusunda hiçbir şey bilinmez. Eskiden oraya da ancak denizden varılabilirdi. Şimdi ise karayolları yapıldı. Lahitleri söküp yerlerine sıra sıra çirkin beton kutular dikilmedikçe, uygarlığın nimetlerinden biraz olsun yararlanabilmeleri için iyi de olabilir bu yolların yapılması. Çünkü Kekova'nın güzel yüzlü, son derece konuksever halkı, aklın alamayacağı kadar yoksuldu eskiden. Küçük bir sağlık ocakları bile yoktu. Oraya ilk gittiğimizde aramızda bir doktor hanımın bulunduğunu öğrenince, hastalarını kucaklarında taşıyarak, uydurma sedyelere koyarak sandallara binip tekneye getirmeleri yüreğimizi parçalamıştı. Neden bilmem ama olağanüstü insan güzelliğinde olduğu gibi, olağanüstü doğa güzelliğinde de gizemli bir şeyler vardır her zaman. Gemili Adası da çok güzel ve çok gizemlidir. Tepesinde yıkık manastırlar, kıyısında kapıları, pencereleri denize açılan, merdivenleri denize inen yıkık evler vardır. Antik kalıntılar değildir bunlar. Kaya köyündekiler gibi mübadelede boşaltılan nispeten yeni yapılar da değildir. 200 ya da 300 yıllık yıkıntılardır. Bir söylentiye göre o sıralarda Fethiye Körfezi'nde büyük bir deprem olmuş. Gemili halkı oturulamaz hale gelen evlerini terk etmişler. Adanın dolaylarına deniz gözlüğüyle bakınca suların dibinde damsız evler görülür. Sanki bir köy sulara gömülmüştür burada. Manastır koyunda da büyükçe bir yapının duvarları, odaları görülür suların içinde. Kimine göre bir hamamdır bu, kimine göre de koya adını veren manastırın kalıntılarıdır. Tekne gezilerinde bir de büklerin güzelliğiyle karşılaşırız. Sözlüklerde bulunmayan Gökova'ya özgü bu bük sözcüğü, bükülmek fiiline bağlıdır herhalde. Bük, iç içe kıvrılan koy anlamına gelir. Bir koya varırsınız, bakarsınız ki o koyun içinde ikinci bir koy, ikinci koyun içinde üçüncü bir koy, üçüncü koyun içinde dördüncü bir koy vardır ve benzeri. Bir tahmine göre 66 bük varmış Gökova'da. Bunlardan bazıları öyle iç içe ve öyle dardır ki tekneler pek göze alamazlar oralara girmeyi. Ama Hürriyet'in kaptanları çok dolambaçlı Löngöz Bükü'nün kıyısına kadar giderlerdi. Bir sabah güneş doğarken orada uyanmıştım. Deniz de, yeryüzü de, gökyüzü de pespembeydi. Çamların ve günlük ağaçlarının gölgesi kıpırtısız pembe sulara yansımıştı. Bu dünyadan olmayan bir sessizlik ve huzur vardı çevremde. Gözlerimi açınca 1-2 saniye süren bir yanılgıya düştüm. Galiba öldüm, cennetteyim dedim kendi kendime. Ne denli kısa sürerse sürsün, tüm dinsizliğime ve tanrı tanımazlığıma karşın böyle bir yanılgıya düşmem gene de tuhafıma gitmişti. Eğer cehennem ve cennet varsa, ki kesinlikle yok, kendimin çok daha ilginç bir yer olan cehenneme değil de doğru cennete gideceğim konusunda kendimden bile sıkı sıkı gizlediğim saçma bir inancım mı vardı acaba? Gökova'nın en güzel bükleriyle dolu İngiliz limanına, 1. Dünya Savaşı'nda oraya İngiliz savaş gemilerinin sığındığına dair yaygın söylentiden ötürü böyle bir ad verilmiştir. Bir de Göben Bükü var. Oraya da Alman gemileri sığınmış. Bu cennetimsi büklerde savaşılması öyle akıl almaz bir şey ki buna pek inanamıyoruz. Ama dolaylarındaki köylerde yaşayan kimi ihtiyarlar çocukluklarında bombalama sesleri bile duymuşlar. Tüm güzelliğine karşın İngiliz limanında 2 kez büyük şok geçirdim. Birincisi orman yangınından sonra o görkemli yemyeşil çamların kavrulduğunu görmekti. İkincisi de yüzerken deniz kıyısında bir sarı taksiyle burun buruna gelişimdi. O çirkin taksinin o güzel kıyıda durması inanılmaz bir karabasandı benim için. Uyanayım diye başımı hemen denize gömdüm. Başımı sudan çıkarınca taksi hala oradaydı ve ağaçlar arasında dolanan yolun o zaman farkına vardım. Eskiden ancak denizden gidilen İngiliz limanına karayolu yapıldığını anladım. Yamaçta yanan çamların yerine yenileri dikilmiş bile. Ama o yol kalacak, hatta yenileri eklenecek ona. Yakında o çamlar kesilecek, oraya beton kutular dikilecek belki de. Doğaya karşı duyarsızlığımızı, ekoloji, çevre korunması gibi kavramlar konusunda ancak 10 ya da 15 yıl önce bilgi edinmeye başladığımızı, bu yüzden gelecekte ne gibi çirkinlikler olabileceğini düşündükçe bu tekne gezilerinde çok kaygılandığım olmuştur. Ne var ki henüz bozulmamış bunca güzellik karşısında sevinç ağır basıyordu her zaman. Çünkü bu denizlerde en beklenmedik anlarda, en beklenmedik yerlerde, insanda hayret ve hayranlık uyandıran durumlarla karşılaşırdık. Örneğin son yolculuklarımdan birinde Marmaris ile Datça arasında bir kale duvarı gibi dimdik kayalık bir yamacın önünde demir attık geceliğin. Çevrede ne bir ağaç vardı ne de bir bitki. Sadece taş, sadece sarp kayalar ve kayalıkların içine oyulmuş kocaman bir mağara. Suyla dolu bu mağaranın ağzından uğursuz ve ürkütücü homurtular çıkıyordu. Hava iyice kararıp da neden bu kasvetli yerde geceliyoruz diye tam üzülmeye başladığım sırada bir yığın kuş ötüşmeye başladı. Bildiğim kadarıyla güneş batınca bülbüller bir yana, kuşlar susar. Ömrümde ilk kez duyduğum bu kayalık kuşları ise cıvıl cıvıl ötüyor hem de sevinçle ötüyordu. Bu gizi çözmenin yolunu bulamamış, şaşırıp kalmıştık hepimiz. Gene Marmaris'ten çıkıp Datça'ya doğru giderken bambaşka biçimde şaşırtıcı bir durumla karşılaştık. Yerini tam bilmediğim, galiba çiftlik denilen köyün karşısında bir ada gördük. Bu büyükçe ada ıssız gibiydi, yani ortada ev falan yoktu. Ama denizden çıkıp adanın yamaçlarında dolanan mavi borular dikkatimi çekti. Teknoloji konusunda kara cahil olmama karşın bunların su ve elektrik boruları olduğunu ben bile anladım. Bu ıssız adanın neden karadan su ile elektrik aldığını sordum. Ada ıssız değilmiş meğer. En tepesinde ağaçlar arasında görülmeyen bir ev, kıyıda da bekçinin küçük evi varmış. Teknemizin kaptanı bildiği kadarını anlattı bizlere. Adanın sahibi varlıklı bir inşaat mühendisiymiş. Yılda ancak bir ay adasında yalnız otururmuş. Kimsenin oraya girmemesi için bekçi tutmuş. Bekçiler tek başına kalınca sıkıntıdan patlayıp işten çıkarlarmış. Bu yüzden çok bekçi değiştirmek zorunda kalmış. Bekçilerin köpekleri bile yalnızlığa dayanamayıp yüzerek karaya kaçarlarmış. Adamın eşiyle çocukları bu adaya bunca para harcanmasına karşıymışlar. Adam da bir metresim olsa daha mı iyi olurdu? Tutun ki bu ada benim metresim dermiş. Rahmetli Turgut Özal'ın tam tersine zenginlerden hiç mi hiç hoşlanmam. Ama onu tanımadığım, hiçbir zaman tanımayacağım halde bu adayı satın alan zengine hayran kaldım. Adını da öğrendim ve bu adı unutmamak için o sırada okumakta olduğum John Donne'un şiirlerinin iç kapağına yazdım. Helal olsun o zenginin parası. Keşke daha fazla kazanmaktan vazgeçse de sürekli otursa o güzel adasında. Ara sıra dostlarını da davet etse oraya. Dostları arasında bizler de olsak keşke. Yalnız benim değil, hepimizin düş gücü harekete geçmişti. O sırada adasında bulunmayan adamla tanışabilmek için birbirinden saçma senaryolar kurmaya başladık. Adamla tanışmamız pek olası değildi ama adayı görebilirdik hiç olmazsa. Bu istekle yanıp tutuşuyorduk. Adanın karşısında demir attık. Kandırma gücünün iyice gelişmiş olduğunu bildiğimiz üç arkadaşı teknenin sandalına bindirip elçi olarak rıhtıma gönderdik. Hemen rıhtıma inen genç bekçi, yaz tatilinde çalışan bir üniversite öğrencisiymiş. Hepimizin öğretim üyesi, dolayısıyla zararsız olduğumuzu öğrenince adayı görmemize izin verdi. Sandaldan işaret edilmesi üzerine tekneden atladık, yüzerek adaya bir çıkartma yaptık. Ayıp olmasın diye patronu konusunda delikanlıya hiç soru sormadık. Adanın bakımlı olduğunu, her bir yana yeni ağaçlar, çiçekler dikildiğini gördük. Geceleri aydınlanabilen düzgün bir patikayı tırmanarak en tepede ağaçlar arasında gizlendiği için denizden görülemeyen eve vardık. Zenginlerin çevresini elektrikli tel örgülerle sararak Bodrum Yarımadası'na diktiği şatafatlı şatolardan çok farklı, mütevazi denilen türden küçükçe bir evdi. Bekçiye kapıyı aç içeri girelim deme kırtlığına düşmedik ama kendimizi tutamayıp pencerelerden içeriye baktık biraz. Hepimizin evi gibi ancak kilimler, minderler, alçak koltuklar, yastıklar ve kitaplarla süslü bir evdi. Evin içini biraz da olsa görünce adanın sahibine ilgimiz büsbütün arttı. Sadece Ege ve Akdeniz'de yelken açtığımız sanılmasın. Marmara'da da gezindiğimiz oldu. Günün birinde bir taka, o sıralarda Kuzguncuk'ta yalısı olan arkadaşlarımızın rıhtımına yanaştı. Avşa, Paşa Limanı ve Marmara Adaları'na gittik. Bir adaya yaklaşınca çoğumuz hemen denize atlıyor, takadan sarkan ipi tutuyorduk. Genellikle çok ağırbaşlı olmasına karşın, dümendeki Rize doğumlu arkadaşımızın o sırada Laz şakacılığı tutuyor, takayı iyice hızlandırıyordu. Kadın erkek hepimizin mayoları sıyrılıyor, bedenlerimizden ayrılıp denizde kaybolacak diye korkuyorduk. Bir elle ipi, bir elle mayolarımızı tutmaya çalışıyorduk. 1983'te Genco Erkal'la kardeşi Ferit, 10 metrelik küçük bir tirandille kızımla beni 5 günde Bodrum'dan İstanbul'a götürdüler. İkisi de deniz subayı babalarından gemicilik konusunda ciddi eğitim görmüşler meğer. Bir gece haritalara, yıldızlara, deniz fenerlerine bakarak zifiri karanlıkta bir yere demir atıp burası Assos dediler. Pek inanmadım buna. Göz gözü görmüyor, nereden bilecekler Assos'a vardığımızı diye düşündüm. Gün ışır ışımaz sahile yüzdüm. Karşıma çıkan ilk adama burası neresi diye sorup da Assos yanıtını alınca Erkal kardeşlerin denizciliğine saygı duydum. Kimi zaman fena halde ihtiyarladığımı, birbirine kavuşamayan kırık kaburga kemiklerimi, bastonsuz yürürsem dengemi yitirdiğimi düşünüyor. Denizlerde gezinmek faslım bitti artık diyorum kendi kendime. Ne var ki insan sevdiği şeylerden öyle kolay vazgeçemiyor. Arkadaşlarım seni şu ya da bu ay denize çıkaracağız deyince umutlanıyorum. Biraz acele edin de beni vinçle kaldırıp teknenin güvertesine koymak zorunda kalmayın diyorum onlara. Ama umutlanıyorum gene de. Çünkü Gökova'yı, Gizli Deniz'i, Sedir Adası'nı, o güzel yerlerin her birini bir kez daha görmek istiyorum ölmeden önce. 5. Anadolu. Daha önce de söylediğim gibi İstanbullular kentlerinin dışına hiç mi hiç çıkmazlardı eskiden. Kendi ülkelerini yani Anadolu'yu görmek akıllarının kenarından bile geçmezdi. Parası olanlar İstanbul'un sayfiye yerlerine giderlerdi yaz aylarında. Yolculuk deyince de sadece Avrupa gelirdi akıllarına. İç turizm denilen olay ancak 1970'li yıllarda başladı. Kent ve çevresinde artık denize giremeyince İstanbullular Bodrum'a, Marmaris'e, Antalya'ya filan tatile gittiler. İstanbul'dan uzak ikinci bir ev sahibi olmak ve devre mülk modası başladı. Ne var ki çoğunun tatillerini geçirdikleri yerlerin güzelliğini gerçekten kavrayabildiği konusunda kuşkularım var. Çünkü bizlerin başlıca iki kusurundan biri yaşama sevincinden yoksun olmamızsa, İkincisi de doğa sevgisinden yoksun olmamızdır bence. Çoğumuz küçük mutlulukları sıkı sıkı kapatırız benliğimizin kapılarını. Neşeli insanları sulu sayarız. Dertlenecek bir neden bulunmayınca bile hep dertliyizdir genellikle. Doğanın güzelliğini görmeye de pek meraklı değilizdir. Boğaziçi'nde piknik yapmaya gidince Kandilli tepelerine doğru biraz tırmanıp dünyanın en görkemli manzaralardan birini seyretmeyiz. Küçük su çayırının çukurunda kalır, öteki piknikçileri seyrederiz. İstanbul'un deniz kıyısında gezmeye gidince denize kıçımızı çevirir, yoldan geçen araba ve yayalara bakarız.